Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı
Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarihli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 7 Behmen 1403 Hicri Kameri 25 Recep 1446 ve Miladi 26 Ocak 2025 Pazar. Ayrıca İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize başsağlığı diliyoruz. Bu sabahki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa İmam Musa Kazım Aleyhisselam şehadeti, İran'da gezelim görelim adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Büyük Peygamber 19. tatbikatında yeni nesil İHA'lardan akıllı füzelerin atılması. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri yeni nesil karmaşık mayınlarını tanıttı. Türkiye ve İran arasında ulaşım ve transit alanında işbirliğinin genişletilmesi. İran, dünya bal üretiminde 3. sırada. İran'dan bir kısa filmi Kuala Lumpur Uluslararası Film Festivali'nde parladı. İranlı buz tırmanışçısı İsviçre Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Şimdi haberler. Bugün Hicri Kameri takvimli 25 Recep 1446 Ehl-i Beyt'in 7. Nuru İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümüdür. İmam Musa Kazım Aleyhisselam birçok ilim adamının da katıldı. Değerli babası İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın büyük ilim mektebinde eğitim görmüş ve şecaat, adalet ve insani faziletlerin en üstün derecelerine ulaşmıştır. İmam Musa Kazım Aleyhisselam yaklaşık 35 yıl İslam ümmetinin imametini üstlenmiş ve bu sürenin çoğunda hapis ve sürgün hayatı yaşamıştır. O Hazretin imameti döneminde dönemin hükümdarı Abbasilerin Ehl-i Beyt'e güvenlik baskı ve zorluklar doruk noktasına ulaşmıştı. İmam Musa Kazım Aleyhisselam Abbasilerin Müslümanlara güvenlik baskıları ve fasit hükümetine karşı çıkıp halkı siyasi ve sosyal bakımdan bilgilendiriyordu. Abbas hükümdarının halifesi Harun-ur Reşid, halkın İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın ilim denizinden yararlanmasından endişe duyarak, bunu kendi fasit yönetimleri için bir tehdit gördüğünden bir komplo düzenleyip o değerli imamı hapiste zehirleterek şehit etti. Büyük Peygamber, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengseri, Büyük Peygamber 19 tatbikatının son gününde İran yapımı gelişmiş Muhacir 6 ve Ebabil 5 İHA'larından yapay zeka güdümlü kaim ve elmas füzelerinden atılarak düşman hedeflerini başarıyla imha edeceğini duyurdu. Sabahın İran'dan nakden aktardığı haberine göre Amiral Tengsiri basına yaptığı açıklamada deniz kuvvetlerinin sistem ve ekipmanlarının optimize edildiğini belirterek İranlı genç ve yetenekli mühendislerin Muhacir 6 ve Ebabil 5 İHA'larını kaim ve elmas füzeleriyle donatmayı başardığını söyledi. Tengsiri tatbikatta Şehit Süleymani gemisinden Nuh savunma füzesinin atılması, deniz piyadelerinin amfibi operasyonları, balistik ve karadan denize füzelerin atılması, kuşlar 222 füzeleriyle düşman uçaklarının düşürülmesi ve deniz seyir füzelerinin ateşlenmesi gibi operasyonların yapıldığını belirtti. İran İslam Devrim Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı bu tatbikatın amacının deniz kuvvetleri mensuplarının herhangi bir düşman saldırısına karşı koordinasyonunu ve hazırlık düzeyini artırmak ve komşu ülkelere barış ve dostluk mesajı vermek olduğunu söyledi. İran'ın Hürmüz Boğazı ve Buşer ile Huzistan eyaletleri sularında Cuma günü başlayan Büyük Peygamber 19 tatbikatında Deniz Kuvvetleri Yeni Yesil karmaşık mayınlarından birinin görüntülerini ilk kez yayınladı. Sabah Mehr Haber Ajansı'ndan nakden aktardığı haberine göre bu mayın diğer deniz mayınlarına göre farklı özelliklere sahip ve bazı özellikleri henüz gizli tutuluyor. Bilindiği üzere Cuma sabahı Büyük Peygamber 19 tatbikatının yapıldığı bölgede bir İngiliz ticaret gemisi Hürmüz Boğazı'nın kuzeyindeki tatbikat bölgesi için belirlenen tehlike bölgesine yaklaştı. Ancak Deniz Kuvvetleri devriye botlarının uyarısıyla geminin ortasını değiştirerek tatbikat bölgesinden uzaklaştı. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, bir görüşmede iki ülke arasındaki demir yolu, karayolu, hava ve deniz taşımacılığı gibi çeşitli ulaşım alanlarındaki projeler ve işbirliğinin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Saab Kallarından Teslim Haber Ajansı'ndan nakden aktardığı haberine göre İranlı Büyükelçi ve Türk Bakan Yardımcısı iki ülke ilişkilerinin temel bir parçası olan ulaşım ve iletişim alanındaki işbirliğine geliştirmek için çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede İran ve Türkiye sınır kapılarındaki kamyon trafiği ile ilgili yaşanan son sorunlar da ele alındı. İran Arıcılar Birliği, Arıcılar Birliği Genel Müdürü, İran'ın yılda 122 bin ton bal üretimiyle ve 92 binden fazla arıcılık işletmesiyle dünya bal üretiminde 3. sırada yer aldığını açıkladı. İran'ın haberine göre Mir Hussein Musavian, İran ekonomik muhabirini arıcılık sektörünün durumu hakkında yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO verilerine göre dünyada geleninde 91 milyondan fazla arı kolonisi tarafından yılda 2 milyon 150 bin ton bal üretildiğini söyledi. Bu sıralamada İran bal üretiminde Çin ve Türkiye'den sonra 3. arı kolonilerinin sayısı açısından ise 4. sırada yer alıyor. Musavian nüfus sayımı sonuçlarına göre İran'daki bal üretiminin yaklaşık 127,7 bin ton olduğunu ve bunun bir önceki yıla göre %5,63'lük bir artış gösterdiğini belirtti. Musavian ayrıca İran bal üretiminin yanı sıra 11 ton arı sütü, 862 ton polen, 211 ton propolis, 2600 tondan fazla bal mumu ve 9,6 kilogram arı zehri ürettiğini bildirdi. Bu veriler İran arıcılık sektörünün büyüklüğünü ve ekonomi önemini de açıkça ortaya koymaktadır. İran Ticaret Geliştirme Örgütü 35 ülkede 60 İran ticaret merkezinin kurulduğunu açıkladı. Sabın bildiğine göre İran Ticaret Geliştirme Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre örgüt dış ticaretin kolaylaştırılması, pazar danışmanlığını pazarlama, İran ürün ve hizmetlerinin pazarlanması, ticaret ve ekonomi alanında danışmanlık hizmetleri verilmesi ve ticari sözleşmelerinin imzalanmasına yardımcı olmak amacı ile 35 ülkede yaklaşık 60 ticaret merkezi kurulmasına izin verdi. Bilindiği üzere ticaret merkezleri İran Ticaret Geliştirme Örgütü'nün özel sektöre dünya ile ticari ilişkilerini düzenlemede yardımcı olmak için kullandığı bir araçtır. İran'ın Azerbaycan eyaleti Marağ'daki Genç Sinema Derneği Başkanı Hasan Tofik, İran yapımı kısa film Etel Metel Yedkudek'in 2025 yılında Kuala Lumpur Uluslararası Film Akademisi Ödülleri Festivali'ne kabul edildiğini duyurdu. Tofik, Seccad Refi'yi tarafından yazılan ve yönetilen kısa filmin derneklerinin bir üretim olduğunu ve Filistinli bir kız çocuğunun özgürlük hayallerini anlattığını belirtti. Filmdeki kız çocuğu o kadar çok Filistinli çocuklarla özdeşleşmiş ki uyurken bebek yerine elinde taş tutuyor. Tofik filmin daha önce İtalya'nın 7. Nazra Padua Film Festivali'nde en iyi film adayı olmuş ve Lübnan Beyrut'taki 100. Film Festivali'nde yarı finale kalmış olduğunu söyledi. Kuala Lumpur Uluslararası Film Akademisi Ödülleri Nisan 2025'te Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde düzenlenecektir. İranlı sporcu hız kategorisinde İsveçre buz tırmanışı Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. İsviçre'nin Saas-Fee şehrinde düzenlenen Dünya Buz Tırmanışı Kupası'nın ikinci etabında İranlı ve dünya şampiyonu Muhammed Reza Sefderyan yarışmanın en iyi zamanını yaparak hız kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Sefderyan bu sezonun ilk etabı olan Güney Kore'nin Chongsong şehrinde düzenlenen Dünya Kupası'nda da altın madalya kazanmıştı. İran İslam Cumhuriyeti Lübnan Kültür Ateşesi ile Lübnan Maroni Hristiyanlarının lideri Bakraki kentinde bir araya geldi. Sahabın bildiğine göre Seyyid Komeil Bakırzade Bişara El-Rai ile yaptığı görüşmede Lübnan halkını Siyonist rejime karşı kazandıkları Zafer ve Joseph Aoun'un Lübnan Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederken İran'ın mesajı her zaman insanlığın mesajı olmuştur ve biz Müslümanlar ve Hristiyanlar ise Allah'ın peygamberlerinden takipçileri olarak aynı mesajı izliyoruz dedi. Bakırzade sözlerinin devamında barışı, sevgiyi, inancı, insanlığı, istikrarı, huzuru ve benzeri tesis etmek İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman hedefleri arasında yer almış ve bunlara büyük önem vermiş olup bu değerli hedeflere ulaşmak için sürekli çaba sarf etmektedir ifadesine dikkat çekti. Lübnan'daki Maroni Hristiyanların lideri Bişara El-Rai de Lübnan halkı arasında bir arada yaşamaya dayanmaktadır ve ülkenin anayasası bu bir arada yaşama ile çelişen bir politikayı asla meşrulaştırmaz. Bu nedenle Lübnan anayasasına göre Lübnan'da Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir ayrım olmayacaktır ifadesini kullandı. Bu toplantıda da İran'ın Lübnan'daki kültür ateşesi yakın zamanda İslam devrim lideri İmam Hamine'nin Hazreti İsa hakkında seçilmiş sözlerinden yer aldı. Hazreti İsa aramızda olsaydı başlıklı levhanın Arapça versiyonunu da dünya Katoliklerinin liderine takdim etti. Binlerce Filistinli Ramallah'ta esir takası anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında serbest bırakılan Filistinli tutukluları coşku ile karşıladı. Sabahın Teslim Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre binlerce Filistinli dün cumartesi günü Batı Şeria'daki Ramallah'ta bulunan bir spor salonunda serbest bırakılan Filistinli tutukluları coşku ile karşıladı. Katılımcılar serbest bırakılan Filistin esirleri karşılama etkinliğinde El Kassam Tugayları Yaşa sloganları atarak Filistin'e direnişe desteklerini gösterdi. Filistin'e esirlerin vatanlarına dönüşüyle eş zamanlı olarak Gazze'de halk büyük bir sevinç yaşıyor. Dün öğleden sonra Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları İsrail rejimiyle yapılan esir takas anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında 4 İsrailli kadın askeri Kızıl Harç yetkililerine teslim etti. Bu teslimat Gazze'deki Filistin meydanında El Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın da askeri kanadı Kudüs Tugayları üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda Filistinli vatandaşlar katılarak Filistin ve Hamas bayrakları taşıdılar. Lübnanlı kaynaklar İsrail rejim ordusunun Güney Lübnan'daki sivillere yönelik hareketlerinin devam ettiğini bildirdi. Sabah Merhaba Ajansı'ndan naklen aktardığı habere göre Lübnanlı kaynaklar İsrail rejim ordusunun Güney Lübnan'daki Kefer Şuba bölgesinde büyük bir patlama gerçekleştirdiğini belirtti. Aynı kaynaklar sınır köylerinde yaşayan Lübnanlıların yabancı numaralarından çok sayıda uyarı aldığını ve sınır köylerine geri dönmemeleri konusunda uyarıldığını bildirdi. Lübnan ordusu yaptığı açıklamada Lübnanlılardan Güney Lübnan'daki sınır bölgelerine gitmemelerini istedi. Açıklamada İsrail rejim ordusu tarafından bölgeye mayın ve patlayıcı madde yerleştirildi ve bu nedenle bölgenin mayın temizleme çalışmalarının henüz tamamlanmadığı belirtildi. Lübnan ordusu açıklamasında İsrail'in çekilme konusunda gecikmesi nedeniyle görevlerinin zorlaştığını belirtti. Öte yandan bazı kaynaklar İsrail askerlerinin Güney Lübnan'daki evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açması sonucu bir kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail ile Lübnan arasında uluslararası aracılıkla 27 Kasım Çarşamba günü 60 günlük bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Filistin İslami Direniş Hareketi, Amerika yönetiminin Ensaroğlu Hareketi'ni terörist olarak ilan etmesinin intikamcı bir suç olduğunu ve bu kararın İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistin halkına verdiği destekten dolayı alındığını belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Behman 1403, Hicri Kameri 25 Recep 1446 ve Miladi 26 Ocak 2025 Pazar. ...1263 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Recep 183 tarihinde Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Musa Kazım Aleyhisselam şehit edildi. Hicri Kameri 128 yılında Mekke ile Medine arasındaki Ebva bölgesinde mübarek gözlerini açan İmam Musa Kazım Aleyhisselam 20 yaşına kadar değerli babası İmam Cafer Sadık Aleyhisselam nezdinde yetişti. Babasının şehadetinden sonra 35 yıl Müslümanların imameti ve liderliğini üstlenen İmam Musa Kazım Aleyhisselam bu yolda büyük zorluklara katlandı. İmam Musa Kazım Aleyhisselam İslami bilimleri yaymanın yanında Abbasilerin zulmü ile mücadele etti. Nihayet kendi hükümetinin sarsılmasından korkan Abbasilerin zalim hükümdarı Harunur Reşit, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ı tutukladı ve hapse attı ve bir komplo neticesinde zehirleterek şehit etti. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadeti dolayısıyla başsağlığı dileyerek o yüce imamdan değerli bir vecizeyi sizlere aktarmak istiyoruz. İmam Musa Kazım Aleyhisselam şöyle buyuruyor: Allah'a yakınlaşmanın en iyi yolu Allah'ı tanımanın yanında namaz kılmak, ebeveyne iyilik etmek, haset ve gururdan uzaklaşmaktır. ...48 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Behmen 1357 tarihinde İranlı çağdaş edebiyatçı Müçteba Minavi 76 yaşındayken dünyaya veda etti. Hicri Şemsi 1279 yılında Tahran'da gözlerini dünyaya açan Minavi kültürel faaliyetlerine öğretmenlik mesleğiyle başladı ve daha sonra üniversitelerde öğretim üyesi olarak görevini sürdürdü. ...92 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Behmen 1311 tarihinde İranlı önde gelen alim Ayetullah Seyyid Muhammed Bagır Hüccet-i Mazenderani vefat etti. Hicri Şemsi 1248 yılında İran'ın kuzeyindeki Babol kentinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Muhammed Bagır Hüccet-i Mazenderani'nin ailesi ilim ve fazilet ehliydi. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Behman 1374 tarihinde önde gelen alim ve fakih ve bilim adamı Ayetullah Seyyid Abdülaziz Tabatabai Yezdi vefat etti. Ayetullah Yezdi Hicri Şemsi 1308 yılında Kutsal Necef-i Eşref kentinde Allame Muhammed Kazım Yezdi hanedanında dünyaya geldi. Gençken babasını kaybeden Ayetullah Yezdi ilk başlarda dini ilimlere yöneldi ve yaşadığı kentte önde gelen alimlerden feyizler aldı. Ayetullah Yezdi kendi dönemindeki ünlü fakihlerden özellikle Ayetullah Seyyid Abdülali Musevi Sebzivari, Şeyh Sadra Batkubeyi, Seyyid Abdülhadi Şirazi ve Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi gibi alimlerden dersler aldı. Hicri Şemsi 1354 yılında Necef kentini terk eden Ayetullah Yezdi, Tahran kentine gitti, ardından Kum kentinde telif ve araştırmaya yöneldi. ...616 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Recep 830 tarihinde Şii mezhebinin tarikat sahibi ve önde gelen evliyasından Şah Nimetullah Veli vefat etti. Hicri Kameri 9. yüzyılın önde gelen ariflerinden Şah Nimetullah Veli lakaplı Nureddin Şah Nimetullah bin Seyyid Abdullah Kermani, Hicri Kameri 730 yılında İran'ın Kerman kentinde dünyaya geldi. Onun şiir divanı 14.000 gazel, mesnevi ve rübailerden oluşan beyitlerden oluşmaktaki gazellerinde daha çok vahdetin varlığı ve irfani aşk vurgulanmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe azalları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe azalları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe azalları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Gazze'deki soykırımda 30 bin kadın ve çocuk katledildi.
Milli Gazete.
Yeniden İmralı Görüşmesi.
Ve yeni mesaj.
Soğuk ilimci Joe adı ile anılan Biden'in insan hakları karnesi çok kötü.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 24 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Bu enkazı kim kaldıracak?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Gazze'de ilan edilen ateşkes bütün dünyayı sevindirdi. Ama ateşkes kararında çok geç kalındığı da ifade ediliyor. Ateşkese aracılık yapanların ifadesine göre üzerinde anlaşılan konular çok önceden gündeme gelmiş ama fiili anlaşma ancak aylar sonra imzalanabilmiş. Peki bunca insanın ölmesi ve Gazze'nin yerle bir olması niçin beklendi? Yine uzmanların ifadesine göre esas mesele ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve neticede bağımsız bir Filistin devletini kurulmasından başka çare yok. Gazze'yi yerle bir eden İsrail, hür dünya nezdinde büyük itibar kaybetti. Bugün için neticesi olsun ya da olmasın İsrail aleyhinde çeşitli davalar açıldı. Bütün bunlar bu ülkenin ve idarecilerinin itibarını düşürmüş oldu diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
7 Ekim'de başlayan savaşla birlikte Gazze'deki sıkıntılar katlanmış oldu. 10 ölü, 100 ölü derken toplam ölü sayısı 50 bine ulaştı. Bunun yanında binlerce yaralı ve kayıp da var. Bu tablo sadece Gazze'nin değil, bütün insanlığın meselesi olarak görülmeliydi. Savaş devam ederken İsrail'in her gün insan öldürmesi, şehri baştan sona yıkması karşısında elbette tepki gösterenler oldu. Ancak bu tepkiler aylarca İsrail'i durdurmaya yetmedi. Bu arada zalim İsrail'e destek veren idareciler de oldu elbette. Fakat geçen her gün İsrail'i destekleyenler azaldı ve umumi anlamda bütün dünya İsrail aleyhinde konuşmaya başladı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çoğu yerde hemen her hafta yürüyüşler yapıldı ve İsrail yaptığı zulümler sebebiyle kınandı. İsrail'in bu kınamalara dikkate almadığı söylenebilir ama bu kınamalar bu ülkeyi destekleyen siyasetçiler için uyarıcı oldu ve önceden açık olarak bu zalim ülkeye destek mesajları verenler bunu yapmaktan vazgeçti. Nihayetinde destekçileri azaldı ve İsrail'in iç kamuoyu da iktidara baskı yaparak ateşkes noktasına gelindi. İsrail'i idare eden siyasetçilerin kararlarını insanların desteklemesi mümkün değildir. Düşünün ki kaç defa hastaneler bile bombalandı. Bunlar yetmedi, insani yardım dağıtan Birleşmiş Milletler görevlilerinden dahi ölenler oldu. Hele gazeteciler bu savaşta en çok mağdur olan meslek gruplarının başında yer aldı. Bir haberde İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 201'i çıktığı ifade edilmiş. Birleşmiş Milletler'e göre ise Gazze'deki konut birimlerinin %90'ından fazlasının hasarlı binalar arasında yer aldığını, 160 bin konutun yıkıldığını ve 276 bininde ciddi veya kısmen hasar gördüğü tahmin ediliyormuş. Peki bir şehir bu kadar tahrip olduğunda artık orada bir şehirden bahsetmek ne ölçüde mümkün olur? Gazze'de kaldırılması gereken sadece bina enkazı yok, ortada büyük bir zulüm enkazı da vardır. Ve bu enkazları kaldırmak insanlığın ortak vazifesi olarak görünmeli.
Zeki Ceyhan, 24 Ocak tarihli Milli Gazete'de "Anlaşabilecekler mi?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Son günlerde külliyede yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili haberler daha bir yoğunlaştı. Medyada, külliyede güç savaşları var başlığı altında yaşanan anlaşmazlıklar haberleştiriliyor. İktidar cephesinde sadece külliyede mi güç savaşları yaşanıyor? Elbette sadece külliyede yaşanmıyor bu savaşlar. AK Parti Genel Merkezi ile külliye arasında da ciddi anlaşmazlık konuları bulunuyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
AKP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada külliye ile aralarında duvarlar olduğundan söz ediliyor olması kuşkusuz gelişigüzel yapılan açıklama değildir. Yani külliyenin icraatlarından sadece muhalefet partileri değil, bizzat iktidar partisi de yakınma durumunda, tabi caizse davul AKP Genel Merkezi'nin boynuna asılı ama tokmak külliyenin elinde bulunuyor. Külliye elindeki tokma davulla vurdukça AKP Genel Merkezi hop oturup hop kalkıyor. Külliyedeki isimler AKP Genel Merkezi'ndeki isimleri pek ciddiye almıyorlar. Onlara bizzat yukarıdan baktıkları söylenebilir. Kararı ancak biz veririz. Siz uygularsınız. Havasındadırlar. AKP Genel Merkezi'ndeki isimleri kendileri tarafından verilen kararları uygulamakla yükümlü masa başı elemanları olarak görüyorlar. Elbette bu durum AKP Genel Merkezi'ndeki isimleri inciltiyor ve külle ile aralarında duvarlar olduğunu söyleme ihtiyacını da duyuyorlar. Ülke yönetiminde yaşanan sıkıntıların ana kaynağını böyle anlaşmazlıkların oluşturduğu söylenebilir. Hiç kuşkusuz benzer anlaşmazlık konuları ekonomi yönetiminde de yaşanıyor. Birbirleriyle uzlaşmakta sorun yaşayanlar ekonomiyi rayına oturtmakta bir hayli zorlanıyorlar. Evet, külliyenin uygulamalarından sadece muhalefet partileri değil, iktidar partisi de yakınıyor. İktidar partisi mensupları külliyeden randevu bile alamıyorlar. Yani meram anlatacak birini bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu şartlar altında iktidar partisi AKP'nin oldukça zorlu bir süreçten geçtiği söylenebilir. Aralarında yaşanan anlaşmazlıkları aşabilecekler mi? Bu mümkün değil gibi. Eldeki veriler anlaşmazlıkları aşmalarının imkansıza yakın olduğunu gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Taha Akyol 24 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı'na hakaret başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Ardından eski bir konuşması tedarik edilerek halkı kin ve düşmanlığı sevk suçu da keşfedildi. Bir suçu daha varmış da dosyası hazırlanmaktaymış. Belli ki Cumhurbaşkanı'na hakaret etti diye bir hat bildirme uygulaması. Temel sorun Cumhurbaşkanı'na hakaret. Üstelik fiilin işlendiği Antalya ve Cumhurbaşkanı'nın ikamet ettiği Ankara dururken soruşturmayı İstanbul Başsavcısı'nın açması da dikkat çekicidir. Fransa'da da Cumhurbaşkanı partilidir ama bizdeki gibi bir sorun yok. Sarkozy vatandaşların sinirine basan bir politikacıydı. Birkaç hakaret mahkumiyeti olmuş ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönmüştü, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hatta bazı cumhurbaşkanına hakaret fiilleri genel hakaret hükümleri çerçevesinde işlem görüyor. Ayrıca cumhurbaşkanları bu kadar günlük politik kavgaların içinde değildiler. Fransa'da Cumhurbaşkanı partili ama sistemde kuvvetler ayrılığı bulunduğu için hem yargı bağımsız hem vatandaş Cumhurbaşkanı'nı her şeyin sorumlusu olarak görmüyor. Bizde ise yargı kararlarından dolayı Erdoğan eleştirilere maruz kalıyor. Çünkü yargı üzerindeki kuvvetli etkisi biliniyor. Bunu Venedik Komisyonu son raporunda da belirtti. CHP sisteminde HSK tamamen iktidarın tercihine bağlı hale getirildi. Görevi almalar mülakatlı olduğu gibi hakim ve savcıların mesleki kariyerleri, yükselmeleri veya tedip edilmeleri bu HSK'nin elindedir. Dahası bu iktidar soruşturma aşamasında hakim ve savcılara emir ve talimat vermeyi suç olmaktan çıkararak niyet beyanında bulunmuştur. Hakaret hukuku konusunda otorite doçent doktor Sinan Kocaoğlu, Hakaret Suçu adlı akademik kitabında yargı görevlilerinin tarafsız olabilmesinde atanmalarının partizan olup olmamasının önemini şöyle anlatıyor. Ülkemizin partizan elemeye dayanan hakim ve savcı istihdamı modeli değişmeden dünyanın en mükemmel kanunlarını bile alsanız bunların bu uygulama ile istenen sonucu vermeyeceği açıktır. İşte sorun bu. Kanunlarımız değil, uygulama. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçları yılda birkaç yüz düzeyinde kalırken 2014'ten sonra özellikle CB sistemine geçtikten sonra hızlı bir artış yaşanıyor. 2014'ten 2020'ye dek Cumhurbaşkanı'na hakaretten 160 bin kişi hakkında soruşturma, 35 bin kişi hakkında ise ceza dava açılmıştır. Sonra Adalet Bakanlığı bu verileri örtmek için Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu ile devletin egemenlik alametlerini hakaret suçlarını birleştirerek tek başlık altında yayınlamaya başladı. Buna göre her iki suç grubunda sadece 2023'te yargılanan sanık sayısı 15.791'dir. Soruşturma sayısı çok daha yüksektir. Ben ulaşamadım. Ortada bir terslik. Demokratik hayatın olağan akışına aykırı bir problem olduğu açık. Sorunun iki kaynağı bellidir. CB sisteminde iktidar partisi genel başkanından Cumhurbaşkanı olarak günlük siyasetin kavgalarında yer alması, yargı bağımsızlığının da hayli gerilemiş olması.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tarar Radyosu isimli Telegram kanallarımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Muhterem dinleyiciler, şimdi de sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Değerli dinleyiciler, mektuplara geçmeden önce İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadetinden dolayı sizlere başsağlığı diliyoruz.
Zeynep Kaçar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İyilik, insan ruhunun derinliklerinden gelen bir ışık gibidir. Küçük bir tebessüm, bir kap yemeği paylaşmak ya da yolda yardıma ihtiyaç duyan birine el uzatmak, iyiliğin en saf hallerindendir. Bazen bir kelime ile, bazen bir dokunuşla ortaya çıkan bu erdem, sadece başkalarının hayatını değil, iyiliği yapan kişinin iç dünyasını da aydınlatır. İyilik bir karşılık beklemeden yapılan bir eylemdir. Bu nedenle en saf haliyle değerlidir. Küçük gibi görünen bir iyilik bile bir zincir etkisi yaratabilir. Bugün birbirine gösterilen merhamet, yarın başka bir yerde başka bir iyilik olarak karşılık bulabilir. İnsanlar arasında görünmez bir bağ kuran bu erdem, toplumsal barış ve dayanışmanın da temel taşlarından biridir.
Evet, arkadaşımız güzel bir konuya değinmiş. İyilik bulaşıcı bir şeydir. Ama kötülük her zaman yalnız olmuştur. Ve iyilik yapan kişi kendi iç dünyasında da mutlu olur aslında.
Evet, yani her insanda zaten doğal olan bir şeydir. İyilik yapan zaten öz güvenini de işte artırabilir ve iç asayiş bulur ve dışa da yansıyabilir.
Evet, şimdi mektupların devamına geçiyoruz. Modern dünyada teknolojinin ve bireyselliğin ön planda olduğu bir yaşam biçimi içinde iyiliği hatırlamak ve hatırlatmak büyük bir önem taşır. Günümüzde herkesin biraz daha anlayışa, biraz daha sevgiye ve dayanışmaya ihtiyacı var. İyiliği hayatımıza dahil etmek için büyük şeylere gerek yoktur. Bazen birine içten bir nasılsın demek bile çok şey ifade eder. Dinleyicilerimden biri belki şu an bir zorlukla mücadele ediyor. Bir başkası yalnız hissediyor. İyilik tam da böyle anlarda karşımıza çıkar. Dinleyen herkesin şunu bilmesini isterim. Bugün birine iyilik yapmak için bir fırsat yakalarsanız bu fırsatı değerlendirin. Çünkü iyilik yapıldığı an kaybolmaz. Karşı tarafa ulaştığında bir iz bırakır. Hatta bazen dünyayı değiştirir.
Işık Selim isimli dinleyicimiz gönderdi yazısında şu satırlara yer veriyor. Gazze'de yaşanan çatışmaların ardından ilan edilen ateşkes, Hamas'ın diriliş tarihinde önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor. İsrail'in yoğun saldırılarına rağmen Hamas'ın müzakere masasında varlık göstermesi, diriliş hareketinin kararlarını ve stratejik başarısını ortaya koyuyor. İsrail'in binlerce masum sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanırken, Hamas'ın bu süreçte dayanıklılık göstermesi ve müzakere masasına güçlü bir şekilde oturması dikkat çekiciydi. İsrail askeri ve teknolojik üstünlüğüne rağmen Gazze'deki direnişi tam anlamıyla kırmayı başaramadı. Bu durum direnişin yalnızca askeri bir mücadele değil, aynı zamanda halkın iradesi ve dayanışması ile desteklenen bir hareket olduğunu gösteriyor. Hamas bu süreçte sadece askeri alanda değil, aynı zamanda diplomatik sahada da kazanç elde etti. Ateşkesin sağlanması ile birlikte İsrail'in saldırılarına rağmen istediği sonuçlara ulaşamadığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.
İsterseniz ben devam edeyim.
Evet, buyurun.
Ateşkesin bir diğer önemli boyutu İsrail'in Hamas ile müzakere masasına oturmak zorunda kalmasıdır. Bu durum İsrail'in direnişi yok sayma stratejisinin başarısız olduğunu ve Hamas'ın bölgedeki siyasi denklemdeki yerini pekiştirdiğini göstermektedir. Hamas'ın bu süreçte kazandığı zafer Filistin halkı için bir umut kaynağı olurken, uluslararası toplumun Gazze'deki duruma daha fazla dikkat göstermesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Ancak bu zaferin bedeli ağır oldu. İsrail saldırılarında binlerce masum sivil hayatını kaybetti ve Gazze'de insani bir felaket yaşandı. Uluslararası toplumun bu tür trajedilerin tekrarlanmaması için daha etkin bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor. Gazze ateşkesi direnişin gücünü ve halkın iradesinin yenilmezliğini simgeleyen bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir. Bu zafer, adalet arayışının ve özgürlük mücadelesinin gücünü yansıtan bir örnek teşkil etmektedir.
Leyla Sezer isimli dinleyicimiz gönderdi yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Kış mevsiminin soğuk havanın etkisiyle birçok kişi için zorlayıcı bir dönemdir. Ancak bu şartlar özellikle evsizler ve ihtiyaç sahipleri için hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Sokakta bir battaniyeye sarılarak uyuyan birini gördüğümüzde veya soğuktan donmuş bir çocuğun gözlerindeki çaresizliği hissettiğimizde insanlık görevimizin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarız. Bu nedenle kış aylarında yardım eli uzatmak yalnızca bir iyilik değil, aynı zamanda manevi bir sorumluluktur. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek insanlığın en temel değerlerinden biridir. Bir kap sıcak çorba, bir çift eldiven veya sıcacık bir mont, bir insanın hayatını değiştirebilir. Küçük gibi görünen bu destekler aslında büyük bir anlam taşıyor. Çünkü bu yardımlar sadece fiziksel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda manevi bir destek sunar. Soğuk kış günlerinde birine uzattığınız yardım eli, o kişinin yalnız olmadığını hissetmesini sağlar ve kalpler arasında sıcak bir bağ kurar.
Evet, Leyla Hanım da aynı Zeynep Hanım gibi neredeyse benzer bir konuya değinmiştir. İyilik yapmak, iyilik yapmak bir zincir etkisi yaratabilir.
İşte ve insanlık görevidir yani.
Evet.
Yani bu gerçekten güzel bir duygu. Bunu hissetmek ve başkalarına da aktarmak güzel bir şey yani.
Evet, iyiliklerin çoğalması dileğiyle.
Evet.
İsterseniz ben devam edeyim Leyla Hanım'ın mektubuna. Kış aylarında yardım etmek toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Bu mevsimde ihtiyaç sahipleri için yapılacak yardımlar sadece bireyleri değil toplumu da güçlendirir. Bir battaniye bağışlamak, ihtiyaç sahiplerine giyecek sağlamak ya da bir yardım kampanyasına katılmak dayanışma duygusunu artırır ve herkesin daha iyi bir dünya için çaba göstermesine ilham verir. Dinleyicilerimizden bir ricam var. Bu kış çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerini fark edin. Evsizler için bir kap sıcak yemek hazırlayın. İhtiyaç sahiplerine mont ya da ayakkabı hediye edin. Unutmayın, bu yardımlar yalnızca soğuk havada bir canı ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda sizin kalbinizi de ısıtır. Çünkü gerçek mutluluk vermekten ve paylaşmaktan geçer. Son olarak Mevlana'nın şu sözünü hatırlamak isterim. Başkalarına ışık tutan karanlıkta kalmaz. Bu kış başkalarına ışık tutarak hem onların hem de kendi ruhunuzun aydınlanmasına vesile olun. Değerli dinleyicilerimize yazdıkları mektuplardan dolayı teşekkür ederiz.
Muhterem dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsuday.ir olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacak. Ayrıca yazı ve görüşlerine mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parsule yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Necati Aksu, Musa Toptaş ve Engin Peker isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş desteklerinizi turkish@parstoday.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizi ayrıca Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Musa Kazım aleyhisselam, sabırlı mücahit. Kerbela faciasından sonra Ehl-i Beyt imamları arasında İmam Musa Kazım aleyhisselamın çektiği acı ve çile diğerlerine göre çok daha fazla ve acıydı. O hazret parlak imametinin önemli bir bölümünü sürgün veya hapiste geçirmesine rağmen sahip olduğu dinamik ruh hali ve geniş çaplı faaliyeti nedeniyle Ehl-i Beyt'e gönül verenleri en zor şartlarda bile saadet ve nur kaynağına hidayet etmeyi başardı.
İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Öyle bir imam ki çok zor bir dönemde imamete yetişti ve değerli hayatı boyunca büyük zorluklara katlandı. Sahip olduğu eşsiz sabır ve direnişiyle toplumun en kritik şartlarında bize yaşam dersi verdi. Ehl-i Beyt aleyhisselam aşıkları yıllar boyunca bu imamın siyeri ve öğretici vecizlerini kendi yaşamlarına örnek alarak erdemlik yolunda ilerleyip saadet zirvelerini fethettiler. Ehl-i Beyt imamlarının yedincisi İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehadeti nedeniyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm İslam dünyasına başsağlığı dileyerek bu münasebetle hazırladığımız programı dinlemeye davet ediyoruz. İmam Musa Kazım aleyhisselam, Abbasilerin en güçlü iki halifesi olan Mansur ve Harun ile en zorbalarından ikisi olan Mehdi ve Hadi'nin döneminde yaşadı. İslam beldeleri yeni yapılan fetihler sayesinde çok genişlemiş, yüklü ganimetler ve servetler Abbasilerin gücüne güç katmıştı. Diğer yandan bazı sapkın akımlar ve düşünceler de korkusuzca İslam dünyasında cirit atıyordu. Bu şartlarda halkın zihninde ve düşüncelerinde birçok çelişki yaşanırken, söz konusu düşünce çatışmaları, halkın siyasi ve İslami bilincini adeta bir afet gibi kemiriyordu. Tabii bu ortamda iktidardaki halifeler de halkın yaşadığı düşünce şaşkınlığını suistimal ediyor ve kendi güçlerine güç katıyordu. İmam Musa Kazım aleyhisselamın yaşadığı çağın puslu havası adeta asil İslami marife sahip Alevi davetçilere hayatı dar ediyordu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Musa Kazım aleyhisselamın yaşadığı dönemin zorluğunu şöyle anlatıyor. O dönemde şiir ve sanat, fıkıh ve hadis, hatta zahitlik bile güç erbabının hizmetinde ve onların zorbalığı için bir araç haline gelmişti. Hilafet düzenini ciddi bir tehlike tehdit etmiyor ve halifeyi de derin ve sürekli olan Ehl-i Beyt'in davetinden gafil bırakmıyordu. Bu dönemde Ehl-i Beyt ve sadık dostlarının siyasi ve fikri hareketi ve mücadelesini gelişme ve devam fırsatı veren tek şey, o saygın insanların yılmaz çalışması, önemli cihatları ve ilahi yöntem olan takiye idi. İşte bu şekilde Hazreti Musa bin Cafer aleyhisselamın cihadının şaşırtıcı büyüklüğü aşikar oluyor.
Kerbela faciası ardından Ehl-i Beyt imamlar arasında İmam Musa Kazım'ın çektiği acı ve çile diğerlerine göre çok daha fazla ve acıydı. O hasret parlak imametinin önemli bir bölümünü sürgün ve hapiste geçirmesine rağmen sahip olduğu dinamik ruh hali ve geniş çaplı faaliyeti nedeniyle Ehl-i Beyt'e gönül verenleri en zor şartlarda bile saadet ve nur kaynağına hidayet etmeyi başardı. İmam Musa Kazım aleyhisselam genç yaşta İslami toplumun liderliği ve imametini Abbasi Halife Mansur'un güç zirvesinde olduğu ve Ehl-i Beyt ile derin düşmanlığı olduğu halde üstlendi. Abbasi halifelerinin yaygın olan siyaseti Ehl-i Beyt'i sevenlere eziyet etmek ve onları öldürmekti. Mansur da diğer Abbasi halifeleri gibi aynı siyaseti izleyerek Resulullah Ehl-i Beyt'inden birçokları hatta kendi yakınları ve dönemin büyüklerini de öldürerek onların cesetlerini bilinmeyen yerlere bıraktı. Bu konu ise Mansur'un ölümü ardından ortaya çıktı.
Bu halifenin döneminde Müslümanların imametini devralan İmam Musa Kazım aleyhisselam en baştan sıkı gözetim altında tutuldu. Öyle ki birçok Ehl-i Beyt dostu İmam Cafer Sadık aleyhisselamın şehadeti ardından kimin imam olduğu ve kime başvurmaları gerektiğini bilmiyor ve bilenler de büyük zorlukların ardından İmam Musa Kazım aleyhisselama ulaşabiliyordu. O hazret kendi dostlarına takiye yöntemini izlemelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu. Eğer sizin benden bir söz duyduğunuzu, benden talimat aldıklarınızı veya benimle irtibatta olduklarınızı bilirlerse sizi öldürürler. Öyleyse dikkatli olun ve takiye yapın.
O hazret de diğer Ehl-i Beyt imamları gibi yaşadığı tüm zorluklar ve kısıtlamalara rağmen marifete susamış olanlara birçok hadis öğretti. Seyyid bin Tavuz bu konuda şöyle diyor. İmam Musa Kazım aleyhisselamın birçok özel dostları ve şiiler o hazretin huzurunda toplanmış ve o hazrete yöneltilen sorulara verdiği cevaplar ve değerli sözleri yazıyorlardı. O hazret de tıpkı babaları gibi ilim ve fazilet deniziydi.
ve o hazretten aldıkları dersler nedeniyle birçokları hocalık, fakihlik mertebesine erişen Kur'an-ı Kerim müfessiri olan sayısız öğrenci yetişti. Ehl-i sünnetin tanınan bilginlerinden Bin Hecer Heysemi, İmam Musa Kazım aleyhisselamın bilimsel mertebesini anlatarak şöyle diyor. Musa Kazım, babasının ilim varisi ve fazl ile kemaline sahip biriydi. Kendisi, bilgisiz ve nadan insanlara karşı davranışta sahip olduğu şaşırtıcı sabır sayesinde Kazım olarak tanındı ve döneminde de ilahi marif, bilim ve bağışlamada onun seviyesine kimse ulaşamazdı.
İmam Musa Kazım aleyhisselam, yaşam için kapsamlı bir program ile ilgili verdiği direktifte şöyle buyuruyor. Zamanınızı 4 bölüme ayırmaya çalışın. Birini Yüce Allah ile razı niyaza ayırın. Birini helal rızık için çalışmaya tahsis edin. Bir kısmını size hatalarınızdan haberdar eden ve sizinle gönül birliğinde olan kardeşlerinize ve güvendiğiniz kişilerle geçirin. Ve bir bölümünü de helal zevklere ayırın ki bu kısım sizi diğer 3 kısmı geçirmenize yardım edecektir.
Böyle kapsamlı bir programla dünyayı alçak ve menfur bilen ve ondan sakınmaya davet eden görünüşteki irfani olan diğer ekollere rağmen, İslam dini dünyevi yaşam için güzel bir program sunuyor. Bu programda hem dünya ve zevklerine dikkat edilmiştir hem de ahiret. Bu konuda İmam Musa Kazım aleyhisselam'ı bir diğer vecizine değinmek istiyoruz, zira kısa olmasına rağmen bir o kadar da yol göstericidir. O hazret şöyle buyuruyor. İç isteklerinizi onları helal dünyadan karşılayacağınız şekilde karşılık verin. Tabi şanınıza zarar vermeyecek ölçüde ve israf da etmeyin ve dini işlerinizde de aynı helal yollardan yardım alın. Zira din için dünyayı veya dünya için dini terk edenlerin İslam yolunda olmadıkları rivayet edilmiştir.
Evet, insanın istekleri ve içgüdüleri inkar edilmeyen gerçeklerdir ki din açısından helal ve haram olarak ikiye ayrılmıştır. Eğer tüm bunlara nefsi bastırmaktan yana olanların düşündüğü gibi kökten muhalefet edilirse, bastırılan bu nefis artık dini işler ve görevleri yerine getirmek için çalışma gücünden yoksun olacaktır. İmam Musa Kazım aleyhisselam söz konusu değerli vecize de insanın kendi helal isteklerine ölçülü ve helal yollardan karşılık vermesi durumunda dini işlerini gerçekleştirmek ve kulluk yolunu izlemekte kendi nefsini uysal bir bineğe dönüştürebileceğini belirtiyor.
Sa'i Şafii şöyle diyor. İmam Musa Kazım aleyhisselam yüce ve büyük bir konuma sahipti. Allah'a ibadet etmekte çalışkan ve kerem sahibi olmakla tanınırdı. Geceyi secde ve kıyamla, gündüzü ise sadaka vermek ve oruçla sona erdirirdi. sabırlı ve bağışlayıcı olması nedeniyle Kazım olarak tanınırdı. O Hazret, kötü söyleyenlere ihsan ve suçlulara karşı bağışlayıcı olurdu. Çokça ibadet ettiği için Abdüssalih olarak bilinirdi. Irak'ta ise Babul Hevaic olarak bilinirdi. Zira kapısına giden her ihtiyaç sahibi ihtiyacı bertaraf edilmeden oradan çıkmazdı.
İmam Musa Kazım aleyhisselam 7 ila 10 yıllık uzun bir süreyi Abbasi halifesi Harun'un çeşitli zindanlarında geçirdi. O Hazret en son zindana gönderildiğinde birçok eziyet gördü ve Harun hükümetinin en acımasız gardiyanı olan Sendi bin Şahik ise o Hazret'e çok kötü davranırdı. İmam bu hapishanede birçok musibetler yaşadı ve çok ağır işkencelere maruz kaldı. İmam Musa Kazım aleyhisselamın ziyaretnamesinin bir bölümünde o Hazret'e selam ve salavat göndererek şöyle diyoruz. Selam olsun sana ey zindanların derinliklerinde ve kuyuların karanlığında işkence olan, zincirler nedeniyle bacağı yaralanana.
İmam Musa Kazım aleyhisselam 35 yıl süren cihat, hapis, sürgün ve endişe içinde geçen imameti döneminde birçok dostlarının el birliğiyle dönemin zorba hükümetinin baskısı altında ilahi hükümleri toplamayı başardı ve bu şekilde geçen bereketli ömrünün 55. yılında, Hicri 183 yılında ve Harun Reşid'in emri üzerine zindanda gardiyanı tarafından zehirlenerek şehit oldu. Harun ise halk karşısında imamın şehadeti suçundan kendini temizlemek amacı ile imamın gardiyanı tarafından zehirlendiğini belirterek, Allah Sendi bin Şahik'e lanet etsin, o bu işi benim iznim olmadan yaptı, yalanını yaymaya çalıştı.
Ehl-i Beyt imamlarının yedincisi Hazreti İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehadet münasebetiyle bir kez daha başta siz değerli dinleyicileriniz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
Esselamu aleyke ya veliyallah ve ebna veliyye. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا سفي الله وابن سفيه السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليك يا ابن رسول الله وابن مسيح السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın gezilecek yerleri. Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İran'ın batısındaki turumuzun devamında Loristan ilini ziyaret ediyor ve doğruca bu ilin başkenti olan güzel Hurremabad şehrine gitmek istiyoruz. Şelaleler ve coşan pınarların ünlü diyarı,
el değmemiş ve yemyeşil doğasıyla tarihi kaleler ve cazip köyler diyarı olan Hurremabad, İran'ın batısına gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken önemli ve cazip şehirlerden biridir. İran'ın Lorestanlerinin merkezi olan bu güzel şehir, Hurremabad Nehri kıyısında güzel bir vadide yer almaktadır. Hurremabad, Kassitler, Babililer, Sasaniler, Selçuklular ve Harezmşahlar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıllık bir geçmişe sahip antik bir şehirdir. Hurremabad adından da anlaşılacağı gibi birçok doğal manzarası ve hoş havası ile İran'ın yemyeşil şehirlerinden biridir. İster bir doğa aşığı olun, ister canınız tarihi bir yer görmek istesin, bu şehirde her zevke göre ziyaret edilebilecek yerler vardır. Şehre girdiğimizde yüksekliğinden görkemi anlaşılan Felekül Eflak Kalesi'ne gittik. Felekül Eflak Kalesi, Hurremabad'ın veya yerel halkın dilinde Hormuven'in simgesi olan şehrin neresinde olursanız olun görebileceğiniz bir kaledir. Göklerin göğü anlamına gelen Felekül Eflak, Sasani dönemini yadigarlarından biridir ve çeşitli hükümetleri görmüştür. Devazde Burci ve Deji Şapur Has olarak da bilinen bu kale bir tepenin zirvesinde yer almaktadır. Ve tepesinden hem Hormuve hem nehir ayağınızın altında gibidir. Bir zamanlar krallar tarafından kullanılan ve daha çok askeri amaçlı kullanılan Felekül Eflak'ın farklı bölümleri vardır. Antropoloji ve Arkeoloji Müzesi bu kalenin görülmeye değer bölümlerinden biridir. Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın kuzeybatısındaki Kio Gölü'ne gideceğiz. Bu göl Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın en popüler turistik yeri ve neşenin sembolüdür. Aynı adı taşıyan bir parkın içinde yer alan Kio Gölü'nün suyu Mehmel Kuh Dağı kaynaklarından ve gölün dibindeki pınarlarından temin edilmektedir. Kio, Lori ağzında koyu ve morarmış anlamına gelir ve gölün dibindeki bitki türlerinin varlığı suyun fazla olduğu dönemde, yani kış mevsiminde masmavi bir renk almasına neden olduğu için Kio olarak adlandırılır. İlkbahar ve yaz başında Kio Gölü, kano sporu ve su sporları için ve bu şehrin ürünlerini sunan pazarlar için uygun bir yerdir. Kio'dan sonra Hurremabad'ın turistik cazibelerinden biri olan, özellikle geceleri çok görülmeye değer olan Bame Lorestan'a gidiyoruz. Burası evlerin ve otoyolların ışıklarını görebileceğiniz ve gecenin sessizliğinde huzur bulabileceğiniz bir yerdir. Burası İran'ın batısındaki en büyük eğlence kompleksi olacak, aynı zamanda Kasin Gözlem Evi'ni de içinde barındırır. Güzel havası ve yüksek ağaçları ruhu tazeler ve insanı neşelendirir. Geceyi evini kendi geleneklerine göre misafirler ve yolcular için temizlemiş olan sakinlerinden birinin evinde geçirdik. Ertesi sabah Nujyan Şelalesi'ne ya da yerel halkın deyimiyle Nujyo'ya gittik. Gelip şelaleyi gördüğümüzde yüksekliğinden dolayı başımız döndü ve rehber 95 metre yüksekliği olduğunu söyleyince başımın daha da bir döndüğünü hissettim. Çok yüksek ve oldukça görkemliydi.
Tahran Radyosu.
Nurşan Şelalesi, daha yüksek yerlerde yer alan pınarlardan gelen suyla ilkbaharda su dolu olur. Bu şelalenin çevresinde birçok şifalı bitki bulunmaktadır. Lider bu bölgenin dağlarından akan çok sayıda şelalenin veya yerlilerin dediği gibi tarafların olduğuna dikkat çekiyor. Göreceğimiz bir sonraki şelale de Gerit'tir. Gerit öylesine güzel ki Loristan'daki en yeşil ve en güzel yer olarak bilinir. Gerit'in diğer adı Heft Çeşme'dir. Bu şelale meşe, alış ve üzüm ağaçlarından oluşan bir yığının içine bürünmüştür. Ve yüksekliği Nojyan şelalesine kıyasla çok yüksek olmayan 15 metre yüksekliğindedir. Başımı döndürecek kadar yüksek değil ve şelale diyemeyeceğim kadar da kısa değil. Hürremabad'da gerçekten çok sayıda şelale var ve her birinin kendine has görsel özellikleri vardır. İran'ın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmeniz için bu şelalelerden birkaçını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Hafta sonları Hürremabadlılar Mehmel Kuh yamaçlarına giderler. Tengeşebuhun olarak bilinen Mehmel Kuh, Hürremabad'ın kuzeydoğusunda yer alan yüksek bir dağdır. Mehmel Kuh kayaları likenlerle kaplıdır ve yağış mevsiminin başlamasıyla dağın siyah renkli ve güneşte yanmış likenleri yeşile döner. Dağla aynı adı taşıyan çok güzel bir şelalenin varlığı bu bölgenin Hürremabad'daki popülaritesini artırmıştır. Şurap Orman Parkı da Hürremabad şehrinin çevresindeki doğal parklardan biridir ve organize edilme ve geliştirilme çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğal park Hürremabad, Poldohter yoluna 25 kilometre uzaklıktadır ve asfalt erişim yoluna, çardaklara ve dinlenme imkanlarına sahiptir. Şurap Orman Parkı, meşe ağaçlarının çokluğu ve ılıman iklimi nedeniyle her yıl ilkbaharda daha çok sayıda turisti çekmektedir. Hürremabad'ın doğal cazibelerini bir kenara bırakacak olursak, bu şehrin mimari cazibelerinden biri de Hürremabad Ulu Camisi'dir. Caminin şimdiki binası büyük ölçüde yenilenmiştir. Tonoz ve kubbe örtüsü 7 adet dörtgen sütun üzerinde yer alan sütunlu şebistan özgün ve göz alıcıdır. Doğanın güzelliklerine hayran olan herkese İran'ın tüm güzel şehirleri gibi Hürremabad'ı gezilecekler listesine yazmalarını tavsiye ediyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.pastuday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.